Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 17 Eylül 2018 Pazartesi, yine bir hafta başındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün gündeme damgasını vuran beklediğimiz Soçi zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Görüşmeye girdiler biraz önce. 7 Eylül'de de Tahran'da bir zirve olmuştu, hatırlayacaksınız. Bütün bunlar tabii İdlib bağlantılı gelişmeler. Suriye ordusunun topraklarından cihatçı grupları temizlemek ve tekrardan egemenliği tesis etmek için girişeceği İdlib operasyonu bütün dünyanın dikkatini üzerinde topluyor. Siviller temalı operasyonu erteletme girişimleri var. El-Kaide'nin kontrolünde şeriat yönetiminin bulunduğu bir bölge İdlib ve bu şekliyle kalamayacağı görüşünü dile getiriyor. Rusya, Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden ve müttefikleri İran dahil olmak üzere, ancak bir türlü operasyon yapılamıyor. Türkiye'nin kontrolünde ılımlı olduğu söylenen gruplara bir takım ayrıcalıklar tanınması, onların radikal kanat el-Kaidecileri temizlemesi için onlara zaman tanınması gibi tartışmalar vardı. Biz de farklı görüşleri, değerlendirmeleri almaya çalıştık bugüne kadar. Şimdi Soçi zirvesi ne olacak, ne bitecek? Eksen'in yayın süresi içerisinde görüşme devam edecek gibi gözüküyor. Girmeden önce açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama, daha doğrusu ayaküstü bir araya geldiler, öyle söyleyelim. Bir oturdular, ayaküstü değil, oturarak ama çok kısa süreli. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin başında bir açıklama yaptı. Farklı bir, ortak bir açıklama çıkacak ve bu umut dolu olacak diye, ama Rusya lideri Vladimir Putin'in ikili ilişkilerdeki gelişmelere rağmen bir takım sıkıntılar olduğu, karmaşık sorunlar olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptığını aktarayım. Detayları zaten program içinde aktarmaya çalışacağım. Hafta sonunda epey haber birikti Avrupa'dan, tüm dünyadan, Orta Doğu'dan da aynı şekilde. Biraz bugün tabii şeye bakacağız, bu Soçi zirvesi vesilesiyle Türk dış politikası ne yapıyor, ne becermeye çalışılıyor burada Suriye sahasında, bunu anlamaya çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de sıkıntılı tablo vardı, biraz dondurulmuş gözüküyor son dönemde bütün bunlar. Döneceğiz ve epeydir konuşamamıştık gazeteci yazar, ABC yazarı, Tele 1 yorumcusu Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız ve kendisine ne oluyor, ne bitiyor, hakikaten İdlib operasyonu ertelendi mi Türkiye'nin bastırmasıyla, hem Batı ile ilişkiler hem Rusya ile ilişkiler nerede? Burada tabii ekonomik ilişkiler de çok önemli, Türkiye'deki ekonomik kriz düşünürse o konuda da görüşlerini almaya çalışacağız Mehmet Ali Güller'in. Frekanslarımızı hatırlatalım: İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0. Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar da her ne kadar tabii haberler, bir kısım haberler ilerliyor olsa da en azından özetleri, bağlamlarına oturtulmuş özetleri akşam 11 ile 12 arasında tekrar da dinleyebilirler. Başlayalım. Evet, Soçi zirvesi başladı. Soçi'deki İdlib zirvesi diye herkes adlandırıyor ama tabii ikili ilişkiler, ticari meseleler, Akkuyu'daki nükleer santral inşası gibi konularında görüşülmesinin beklendiğini aktarmak gerekiyor. 7 Eylül'de Tahran zirvesi öncesinde bir ikili görüşme olmuştu Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Şimdi tabii anlaşmazlık konuları, o zirveyi de aktarmıştık buradan. Ateşkes talebi, silah bırakılması çağrısı gibi konularda sonuçsuz kalmıştı. Yani İdlib'de ne olacak, ne bitecek, herkes onu merak ediyordu ki geçen hafta sonunda aktarmıştım, Cuma günü Soçi zirvesi daha üst düzeyde bu konuların sorunlar var, sorunların görüşülmesi lazım denilmiştir. Şimdi zirveye girişte sonucunu bilemiyoruz henüz. Elbette çıkışta anlayacağız ortak açıklama hakikaten yapılacak mı? Cumhurbaşkanının kullandığı ifadeler bu bağlamda siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır diye bir ifade kullandı. Demek ki bir ortak açıklamayla bir umut vermekten ve tezlerini kabul ettirmek istiyor herhalde Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor. Vladimir Putin'in açıklaması ise şu şekilde oldu. İlişkilerimiz hayli aktif ve olumlu bir biçimde gelişiyor. Bu ticari ekonomik ilişkilerimiz için de geçerli. Bu alandaki ilişkilerimiz hızlı bir tempoyla gelişiyor. İlişkilerimizin geliştiği bir diğer alanda hem bölgesel hem de uluslararası alanda güvenlik konusunda yaptığımız işbirliği, sorunlar çok fazla, aralarından bazıları ise çok karmaşık. Fikir alışverişi yapmak ve çözülmemiş sorunlara çözüm aramak için sizi gördüğüme çok memnunum ifadelerini kullandı Rusya lideri Eylül ayındaki ikinci görüşme. Sonuçlarını dediğim gibi göreceğiz ama sadece İdlib değil, İdlib'in dışında Türk-Amerikan ilişkileri ne olacak, nereye gidecek? O da tabii Rusya'nın bütün bölgeye bakışını etkiliyor. NATO tarafından çevrelenme mütemadiyen 90'lardan bu yana devam ettiği için Rusya Federasyonu açısından, küresel hesapları açısından da Türkiye önemli bir noktada. Kimi yorumcular hatta bu kadar çok politik uyuşmazlığa rağmen tavizler verilmesini de buna bağlıyorlar. NATO içerisinde çatlak yaratma çabasına bağlıyorlar. Böyle yorumlar da eksik olmuyor ama dediğim gibi başlık başlık göreceğiz ve sonra bir de ortak açıklama yapılacak mı onu da göreceğiz. Suriye çerçevesinde iki ülkenin anlaşmazlıklarının Putin'in ifade ettiği gibi çok karmaşık ve anlaşmazlık konularının çok da kolay çözülecek olmadığı, çok fazla sorun derken ifade ettiği de bu. Öncesinde zaten Soçi zirvesi açıklanacakken Güvenlik Konseyi'ni geçen hafta toplamıştı. Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim olarak İdlib'de durumu ele almak üzere ve kaygılarını dile getirmişti, endişelerini dile getirmişti Rusya lideri. Bu şekliyle İdlib'in, yani El-Kaide cenneti olarak Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin de vaktiyle söylediği gibi 11 Eylül sonrası en büyük El-Kaide bölgesi olarak kalamayacağı vurguları eksik olmuyor. Rusya Dışişleri Bakanı da zaten hafta sonu daha harekat başlamadı, teröristlerin saldırılarına sadece yanıt veriliyor diye bir açıklama yapmıştı. Kremlin sözcüsü Peskov'un da yine o kadar artık bir ortada sorun var ki İdlib hakkında en üst düzeyde görüşme gerektiren görüş ayrılıkları var demişti. Buradan bu Soçi görüşmesine gelinceye kadar verilen mesajlar bu ayrılıkların kolay kolay çözümlenemeyeceği yolundaydı. Tabii Türk tarafı İbrahim Kalın hafta sonu İdlib konusunda siyasi çözüm yani nasıl, El-Kaide ile siyasi çözüm mü kastediyor? Onu sormamışlar tabii İbrahim Kalın'a ama orada bir takım ılımlılar var. O ılımlılar El-Kaideci değil mantığının işletildiğini anlıyoruz. Cumhurbaşkanı da Azerbaycan'a gitmişti hafta sonu. Onunla ilgili de bir takım detaylarım olacak daha ilerleyen dakikalarda ama dönüşte uçakta açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarda İdlib'e operasyonu engellemeye çalıştıklarını açıkça dile getirmişti. Tipik Batılıların insani kaygılarını tekrarlayarak, ki zaten geçen haftada Amerikan medyasına Amerika gelsin ve müdahale etsin Suriye'ye diye çağrı yaptı Cumhurbaşkanı, hatırlamak lazım. O yazının da Moskova'nın çok dikkatini çektiğini de belirtmek gerekiyor. Yani tam Astana sürecinin ortağı konumundayken Türkiye bir anda Amerikalılara dönüp gelin Suriye'ye müdahale edin demesi tamamen bir uluslararası müdahaleciliğin parçası olarak algılanmıştı Moskova'da. Cumhurbaşkanının mesajlarında İdlib'de ağır sonuçlar olabilir. İşin insani siyasi yükünü Türkiye çekiyor. Tabii savaş başlayınca muhakkak birileri çekiyor. Böyle vurgular yapmıştı. Putin'i daha olumlu gördüğünü söylemişti. Soçi'de ele alma imkanımız olacak Putin'le demişti. Gözlem noktaları üzerinden bunları güçlendirmeye devam edeceğiz. Anayasa seçimler demişti. İdlib'de halk bizi çağırdı diye bir ifadesi var. Tabii halk kim? Eline silah alan örgütler birilerini çağırabilir. Herhangi bir ülkede, Allah muhafaza, mesela Türkiye sınırlarında kiliste bir takım silahlı örgütler ellerine gücü alsalar, halk bizi istiyor deseler falan. Yani akla o geliyor tabii Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden ama biz Suriye halkının davetine icabet ettik demiş. Suriye halkı hangi halk ki, hangi otorite ki davet etmiş diye tabii onu dinleyen gazeteciler soru yöneltmemişler. Sonuçta uluslararası hukuk kuralları var, yasallık var, meşruiyet var. Bütün bunlar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler üzerinden yürütülüyor. Her ne kadar Batılılar bu dengeyi sürekli yabancı müdahalelerle, dış müdahalelerle bozmaya çalışsalar dahi, ki Türkiye'de bildiğim kadarıyla o dış müdahalelerden rahatsız olan ülkelerden bir tanesi, ama bir yandan da işte Amerikalılar gelsin müdahale etsinler de diyebiliyor. Değişik bir durum. Evet, Cumhurbaşkanı sonuç itibariyle İdlib'le ilgili bu mesajları vermiş idi. İran'ın en son bir açıklaması var. İdlib operasyonuna biz katılmayacağız diye Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi açıklama yaptı. Böyle bir operasyon içerisinde bulunmak istemediklerini, insani durumlarla ilgili girişimler var, bunun önemini göz önünde bulundurarak bir sonuç elde etmeyi umuyoruz dedi. Koridorlar açılmaya çalışılıyor İdlib'de ama El-Kaide sivillerin çıkmasına izin vermiyor. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar var bu bağlamda. Silahlı gruplara da söz geçiremiyorsunuz. Yani nasıl bir baskı uygulayabilirsiniz ki? Düşünün, Türkiye'nin içerisinde birileri silahlanıp bir bölgeyi ele geçirse onlara ateşkes çağrısı yapabilir misiniz? Ya da işte aman sivilleri rahat bırakın derseniz sözünüzü dinlerler mi? Aynı hesap, ama nedense Suriye'ye geldiği zaman bu çok dikkate alınmıyor. Evet, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den Rusya, Türkiye ve İran'a İdlib çağrısı vardı hafta sonunda. İşte insani felaketi önleme muhabbeti, öyle söyleyelim. Sergey Lavrov İdlib açıklaması yaptı. Biz Rakka'da yaptığını yapmayacağız koalisyon. Amerikalılar Rakka'yı dümdüz ettiler. Kimsenin gıkı bile çıkmadı. Kimse insani felaketten bahsetmedi. Kimse altyapıdan bahsetmedi. Tabii dolayısıyla kendi sevdikleri taktik, sivillerin zarar görmemesi için biz her şeyi yapacağız diyor Rusya Dışişleri Bakanı. Burada tabii bir çifte standarda. Batılılar bir yeri vurup darmaduman ettikleri zaman kimse onlardan hesap sormuyor, ama böylesi kendilerinin çok da hedef alınmasını istemedikleri yerlerde insani sorun var diye bir takım gerekçeler ortaya konuluyor demeye getiriyor Rusya Dışişleri Bakanı. Tabii burada şeyi de anlatmak gerekiyor. Hafta sonunda Cuma günden kalma Trump yönetiminin Suriye pozisyon belgesi çıktı. Şam, İran rejimiyle ilişkileri kesmeli diye bir yandan da böyle bir oyun var. Yani bizim asıl hedefimiz İran. Hani Suriye tamam, mecbur kaldık artık, Esad yendi. Hani onu da deviremiyoruz. O zaman İran'la ilişkileri keserse hani belki siyasi çözüme yanaşırız. Birleşmiş Milletler hukukuna göre hem işgalci pozisyonunda Amerika Birleşik Devletleri, hem yenilmiş ve rejim değişikliğini başaramamış durumda, hem de elinde Kürtler sayesinde elde ettiği toprak parçası üzerinden bir takım pazarlıklar yapmaya girişiyor. Bu pozisyon belgesinden bunu anlıyoruz. Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi açıkladı bu belgeyi. Tabii bu arada Suriye'nin iç işlerine müdahale edecek her türlü unsur var. Güçlü devlet başkanı yerine güçlü başbakan, bağımsız kurma. Yani Suriyeliler kendi siyasi biçimlerine karar veremezler. Bizim dediklerimizi yapmak zorundalar tarzında bir hava da var. Ademi merkeziyetçilik istiyormuş Amerikalılar. Yani tabii Suriyelilere sormuyorlar siz ne istiyorsunuz diye. Seçimleri BM düzenlesin, Suriye seçim düzenleyemez, biz düzenleriz, aynı mantık gibi böyle vurgular var. Böyle bir uluslararası resim var. Hal böyleyken çok büyük bir bölümünde Suriye'nin yerel seçimler düzenlenmiş. Yoğun katılım yüzünden sandıklar 17 saat açık kalmış. Amerikalıları işitmiyorlar galiba Suriyeliler. Dikkat çekici, IŞİD'den kurtarılan yeni bölgeleri de dahil etmişler. Yerel seçimlerde uzun kuyruklar oluşmuş. Başbakan İmad Hamis, seçimler tüm dünyaya Suriye'nin zafere eriştiği ve halkının hayatını doğal şekilde yaşadığına dair mesajdır ifadelerini kullanmış. 2011'de uluslararası toplumun Suriye'ye hücum ederek savaşı vekil güçler üzerinden başlatmasından, 2011'deki bu başlattıkları savaştan bu yana ilk kez yapılıyor bu. Şu anda sadece Kürt bölgesinde Haseke'de yerel seçimlere dahil olmayı kabul etmemiş. Onlar da orada bir Kürt devleti kurmaya çalıştıkları için İdlib ve dolayısıyla Amerikan koruması altındaki Kürt bölgesi dışında yapılmış. 40 binden fazla da aday katılmış ve bir değişim umudu olduğunu dile getiriyorlar. Tabii yeniden inşa beklentileri de var Suriye'de. NATO, Suriye kıyılarındaki savaş gemilerinin varlığını arttırıyor. Rus basını batı kaynaklara dayanarak, batılı kaynaklara dayanarak haberleştirmiş bunu. Doğu Akdeniz'de devriye görevleri gerçekleştirilen NATO'nun bölgedeki daimi filosuna bağlı savaş gemileri Suriye kıyılarına giderek daha fazla yaklaşıyorlar. Hollanda'nın De Ruyter fırkateyni, Kanada'nın Wilde Quebec 2 fırkateyni, Yunanistan'ın Eri kruvazörünün bulunduğu ifade edilmiş. İngiliz ve Amerikan gemileri de Cebelikarık'tan geçmiş vaziyetteler. Talent nükleer denizaltısı İngilizlerin 10 kruz füzesiyle birlikte geçmiş. Eylül başında 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısı da Cebelikarık'tan geçmişti. Böyle bir tabii askerileşmiş bir Akdeniz meselesi var. Tabii Stoltenberg NATO Genel Sekreteri bir yandan Rusya ile biz bela çıkartmak istemiyoruz, dert çıkartmak istemiyoruz diyorlar. Ama öte yandan da sahadaki uygulamalar çok buna uymuyor. Türkiye'nin tabii bütün bu Soçi temaslarının sonuçlarına bakacağız ama hafta sonunda gözlem noktalarına askeri olarak askeri mühimmat sevkiyatını arttırdığını aktarmak gerekiyor. Yine İdlib'de kimyasal, militanların kimyasal silahlı provokasyon için klor temin edildiği yolunda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. Hep bir sahnelemeyle Suriye ordusunun kazanmasını engellemek için, batıya çağrı yapmak için kimyasal silahlı saldırı yapıyorlar diye. Bir de İdlib'deki protestolarda cumartesi Rus Büyükelçi Ankara'da öldürülen Andriy Karlov'un katili olan polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın posteri taşınmış. Bu bir provokasyon mu değil mi? Oradaki cihatçılar ideolojik olarak zaten böyle mi düşünüyorlar falan tarzında tartışmalar da eksik değil. Bu arada onu da aktarayım. Farklı görüşler de var. Bunun bir Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemeye yönelik provokasyon olduğunu düşünenler var. Tam aksi zaten İdlib'deki ideolojik yapının bu olduğunu, dolayısıyla din için adam öldürmek, katletmek normaldir düşüncesinin hakim olduğunu, zaten Rusya nefretinin cihatçılarda olmasından ötürü bu posterin taşınmasının normal olduğunu düşünenler de var. Herkesin kararı kendine diyeceğiz. Bu arada YPG Amerika sayesinde bir entite sahibi olmuş Suriyeli Kürtlerin askeri halk koruma birlikleri. Suriye ordusunun İdlib operasyonuna katılmayacaklarını duyurmuşlar. Bir süredir bir pazarlık olduğu söyleniyordu burada. Ama en son böyle bir açıklama yapılmış ve bunun yerine Türkiye ile savaşmaya devam edecekleri aktarılıyor. Yine Suriye hava sahasına İsrailler geldiler Şam Uluslararası Havalimanı'na. Bu arada çok kalabalık görüntüler vardı hakikaten. Yani bir sürü de sivil var, o havaalanı çalışıyor yani, hayat normale dönmüş durumda. Batı'da kütlede vurmaya kalktılar. Cumartesi günü İsrailler Şam havaalanına saldırı düzenlemişler. Tabii ki İsrail burada İran gerekçesini ortaya atıyor sürekli olarak. Suriye'de egemenlik haklarının ihlal edildiğini söylüyor. Bir kere böyle bu işler çığırından çıktığı zaman herkes herkesi vuruyor, görüyorsunuz. Yani bir uluslararası hukuk yoksa, bir düzen yoksa, o zaman benim canım sıkıldı, o beni tehdit ediyor, ben giderim onu vururum tarzında. Böyle bir tarz oluyor yani. Yani maalesef Türkiye'de, İsrail'de, İran'da bundan çok muaf değil. Onlar da Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesini vurdular, biliyorsunuz. Geçen hafta aktarmıştım size. Bu arada İsrail ve Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için büyükelçilerin göreve dönmesi için yeniden gizli görüşmeler yapıyorlarmış. Abu Dhabi'de 7 Oharanot gazetesinin haberi, pazar günü uçaklar kalkmış. Amman üzerinden Abu Dhabi'ye gitmişler. Mayıs'ta Hamas'la ilgili protestolar Kudüs üzerinden, işte bu yüzyılın anlaşmasını zorluyor Amerikalılar. Bunun üzerine soykırım yapılıyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir iddiada bulunmuştu ve büyükelçiler karşılıklı çekilmişti. Şimdi normale, bu arada ticaret hiç durmadığı için İsrail ile Türkiye arasında, yani böyle sözler havalarda uçuşuyor, tavırlar da eksik olmuyor ama ticareti etkilemiyor tabii. Böyle bir kapitalizmin böyle bir gerçekliği var. Rusya Federal Güvenlik Servisi IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan Rus vatandaşını iade etmiş. Belçika makamları tarafından Rusya'ya iade edildiğini duyurmuşlar daha doğrusu. Avrupa'da da böyle artık at koşturuyorlar. Evet, Ukrayna meseleleri de çok bitmiyor biliyorsunuz. MH diyelim, Türkçesini söyleyelim. 17 uçağı 2014'te Ukrayna'nın doğusuna düşmüştü ve Rusya vurdu diye iddialar ortaya atılmıştı. Aslına bakarsanız Ukrayna'daki rejim değişikliği operasyonunun bir parçası olduğu görüşü de hakimdi Rus tarafında. Ve uçak da düşürüyorlar füzelerle diye bir anda her şey kötü Rusya, kötü Moskova, hep kötü şeyler yapar şeklinde. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı bu uçağa isabet eden füzenin 1986'da Rusya'nın Dolgoprudni şehrindeki bir fabrikada üretildiği ve Ukrayna'ya gönderildiğini açıklamış. Numaraları da açıklamış. Yani kullanıldıysa Ukrayna'dan birileri kullandı demeye çalışmışlar. Böyle bir kapışma söz konusu. Büyük tatbikat vardı Rusya'nın yaptığı. Yine aynı şekilde Zapad 81'den bu yana ilk kez Sovyet döneminden sonra. Vostok 2018. Geçen hafta aktarmıştım. Her 5 yılda bir büyük tatbikat yapacaklarını duyurmuş Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu. Karadeniz kıyılarında bu arada Amerikan yapımı İHA'lar uçuştuğu haberleri var. Ve Kuzey Kutbu üzerinde de Rus stratejik uçakları uçuyor. Böyle hakikaten dünya savaşları öncesi gerilimler. Her yerinde dünyanın özellikle bizim yaşadığımız bölgede bir gerilim var. Evet, vaktim azalıyor. Biraz daha hızlanıyorum. Evet. Evet, Irak'ta 12 Mayıs seçimlerinin tam sonucu açıklanmış. Muktedâ Sadrun komünistlerle birlikte Sayrun Koalisyonu 229 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanıp birinci olmuş. İran destekli görülen Fetih grubu 47 sandalye ikinci. Başbakan El İbadi'nin Nasır Koalisyonu 42 sandalyeli üçüncü sıra. Çok başarısız oldu El İbadi. Şimdi de başbakanlığı bir türlü Amerikan desteğine rağmen kotaramıyor. Şimdi tabii ne olacak? 12 Mayıs'tan bu yana koalisyonlarla yönetiliyor Irak tabii işgalden bu yana. 12 Mayıs'tan bu yana da hükümet kurulamıyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ama IŞİD saldırılarının sürdüğünü en son Kerkük ve Diyala'da böyle birdenbire uyuyan IŞİD hücreleri, IŞİD markası yine uyanıyor Irak'ta. Nasıl oluyorsa onu tam bilemiyoruz. Şimdi 3 kişi ölmüş, bir polis, 6 kişi yaralanmış bu son saldırılarda. Bu arada Irak Güvenlik Meclisi İbadi Başkanlığı'nda toplanmış, hala geçici başbakan o ve Türkiye'nin olası saldırılarına karşı sınır boyunca asker yerleştirilmesi kararlaştırılmış. Türkiye'nin Irak'taki operasyonları da belgelerini BM'ye sunulacakmış. Yani hakikaten dikkat çekici bir başka gelişme Irak'ın bu girişimi. Evet, AB ile İran arasında mesajlar var karşılıklı demek lazım. Tabii Avrupalılar bir şekilde engelleme mevzuatı, nükleer anlaşmayı Trump yönetimi çöpe atınca AB şirketlerini koruyacak mevzuatı devreye sokma kararı almışlardı ama pek bir şey uygulamadılar. En son British Airways Londra-Tahran seferlerini 22 Eylül'de sonlandırma kararı aldı. Pek çok firma da faaliyetlerini durduruyor İran'da. Nükleer anlaşma çöpe atılınca Amerikan yönetimi tarafından yaptırıma uğramak tehlikeleri var. Çünkü bu mevzuatta pek bir işe yaramıyor herhalde. AB, Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için İran'la takas alışveriş planı çıkış yolu arayışları çerçevesinde bunu gündeme getirmiş. Ama bunu küresel finans sisteminden nasıl ayrışacaklar, takas borsası falan diyorlar, nasıl işleyecek, Lüksemburg merkezli böyle bir şey bulabiliriz belki diye konuşuyorlar kendi aralarında. Çok sıkıntılı bir durum. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de AB'nin Amerika'ya karşı pasif tutumunu sürdürmesi halinde uranyum zenginleştirme kapasitesini arttıracaklarını söylemiş. Yani telafi etmeniz lazım. Bir denge bozulursa alışveriş arasında o zaman İran tepki verir, çıkış yapmış. Evet, Amerika Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington temsilcisi Hüsam Zomlot ve ailesinin oturum iznini iptal etmiş. Banka hesaplarını da kapatmış. Gerilim devam ediyor. Yardımları kesmişti Amerikan yönetimi. Uluslararası Ceza Suçları Mahkemesi, Savaş Suçları Mahkemesi'ne vermeye çalışıyor Filistinler Amerika'yı. Ama Amerikan yönetimi kendisinin yaratılmasında büyük katkısı olan bu uluslararası kurumu da tanımıyor. Bize ne diyor John Bolton, Trump'ın güvenlik danışmanı, yüzyılın anlaşmasını aslında uyguladığı, ben de daha önce yazmıştım Cumhuriyet Gazetesi'nde, yani yapılan o, Araplar kaybettiler bu savaşı, dolayısıyla devletleşmelerine izin verilmeyecek ama farklı formülasyonlar böyle yavaş yavaş kanı takınıza devreye sokuluyor diye yüzyılın anlaşması da zaten bu. Mısır Mahkemesi devrik lider Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in borsada manipülasyon olarak bilinen davada tutuklanmalarını hükmetmiş. Enteresan, değişik ama 20 Ekim'e de ertelenmiş bu dava. Suudi Arabistan'da ilk Arap filmi Üniforma devreye giriyormuş. Öyle film seyredecekler. Kadınla erkekte de gidip izleyemezler muhtemelen. İlk sinema salonları açılmıştı Mart ayında. İlk film Black Panther olmuştu. Hatırlayalım, ben de aktarmıştım size. Suudi Arabistan'da bir de mutluluk uzmanları tayin edilmiş. Görevleri memurlar arasında tebessümü yaymak olacakmış. Ne kadar şahane. böyle bir mutlak monarşi, değişik bir mutlak monarşi. Zaten Eritre ile Etiyopya arasındaki barış anlaşması vesilesiyle ki Cidde'de imzalandı. Bir de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz görüşmüşler. Dünya barışını konuşmuşlar Suudi Arabistan'da. Ne kadar enteresan. Evet, biraz da Avrupa'dan başlıklar var. İtalya Kuzey Birliği biraz böyle aşırı sağcı ırkçı eğilimli İtalya'daki yeni hükümet ve bunun lideri Matteo Salvini Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Afrikalı göçmenlerden köleler diye söz etmişti. Tabii İtalya sürekli göç alıyor. Bütün bu kapitalizmin darma duman ettiği bir bölge var. Orası tabii Güney Avrupa'dan ilk önce çarpıyor. Orada da ırkçılık patlamış vaziyette. Lüksemburglu bakanla Asselborn'la fena halde kapışmış, göç bakanı Jean Asselborn'la kapışmış durumdalar. Yani siz göç almıyorsunuz, bütün göçmenleri Lüksemburg'a yollayalım da görsünler günlerini demiş. Onlar da biz ırkçı falan değiliz demiş. Afrika yüzünden böyle bir kapışma var Salvini ile Avrupalı bakanlar. Biraz böyle gerilim daha da artacak tabii. Almanya'da da geçen hafta işlemiştik artık Naziler hortluyorlar bu göçmen ve entegrasyonu reddeden siyasal İslam'ın camilerde radikalleşmesi üzerinden bir madalyonun iki yüzü gibi bir acayip durum çıkıyor. Şimdi en son İç İstihbarat Şefi Masen tartışmaları vardı, Cuma günü işlemiştik. Onun da görevden alınması gündemde, sosyal demokratlar bastırıyorlar. Angela Merkel ise bir yandan entegrasyon, aman ırkçılık patlamasın diyor. Bir yandan AB'nin dış sınırlarının korunmasıyla ilgilenmemiz lazım diyor. Afrika politikasında işbirliği geliştirelim diyor falan filan, ama bunu nasıl yapacaklarını bir türlü ortaya koyamıyorlar. Almanya'da da hafta sonu binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdüler. Tabii bir yandan da bu tepki getiriyor. Bu kadar ırkçılık hortlayınca aslında çözümsüz bir durum var. Sen normal insanları kendi yurtlarında bu hallere getirecek bir sistem, savaşlar çıkartacak bir sistem ortaya koyduğun zaman onlar da kaçmak zorunda kalıyorlar. Nereye gidecekler? Senin tepene geliyorlar. Senin dokunu bozuyorlar. Ondan sonra çıkabilirsen işin içinden. Demek ki oralarda savaşları dindirmek lazım en başta diye de kimse konuşmuyor açıkçası. Evet, Almanya'dan bu başlıklar var. Fransızların liberal parlak çocuğu Emmanuel Macron, devlet başkanı, cumhurbaşkanı, iş bulamamaktan şikayet eden bir bahçıvanı haşlamış. Yolun karşısına geçsem size iş bulurum demiş. İyi ki şey dememiş yani. Ay, inanılmaz hakikaten. Bu arada Fransa'da işsizlik gençler düzeyinde %30'ları falan buluyor. Hakikaten öyle böyle değil. Ama bu bir herhalde liberal yüzsüzlük mü demek lazım buna, iş bulma konusunda? Kendi vatandaşını bu şekliyle azarlayabilecek, işçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok diye azarlayabilecek bir mantıkla karşı karşıyayız. Gerçi biz Türkiye'den de benzer şeyler işitmiştik. Türkiye'de de liderlerden kendi vatandaşını bu şekliyle haşlamak bir nevi moda haline gelmiş. Bana mı sordun bahçıvanlığı seçerken tarzında bir tepki de verebilirmiş. Evet. Evet, vaktim biraz fazla azaldı. Brexit'i Avrupalılar tartışıyorlar. 19-20 Eylül'de gayri resmi AB zirvesi var. Londra Belediye Başkanı aman Brexit olmasın diye, bir de liberaller tabii kendi içlerinde panikteler. Brexit anlaşması ticaret anlaşmasını engellemeyecek hale getirilmesi gerekiyor. Çok kolay işler değil bunlar. Avrupa'da ayrı bir kendi içerisinde derin tartışmalarla cebelleşiyor, onu belirtmek lazım. Evet, bakıyorum artık da bitirmem gerekiyor. Amerika'dan belki bir de Donald Trump'ın ara seçimler, Kasım'da ara seçimler var. Kongre ara seçimleri ki demokratlar kazanır mı diye herkes dikkatle bakıyor, izliyor. James Mattis'i Pentagon şefini görevden alacağı yolunda iddialar gündeme gelmiş. Suriye ve Kuzey Kore konusunda fikir ayrılıkları olduğu söyleniyor. Böyle hani bir de Beyaz Saray'ın içinde darbeciler, kimileri darbeci diyor, kimileri düzeni koruyanlar diye nitelendiriyor tabii. Onlar sahne almıştı. New York Times'a isimsiz bir yazı yazılmıştı, hatırlatayım size, geçen hafta aktarmıştım ben de. Amerikan yönetimi, Trump yönetimi de kendi içerisinde tam manasıyla kaynar kazan vaziyetinde. Ve son olarak Amerikalı şarkıcı Tom Waits, Mark Ribot'la birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist güçlere karşı savaşan partizanları anlatan meşhur şarkı vardır, Ciao Bella. Onu İngilizce sözlerle seslendirmiş. Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı düzenlenen sokak gösterilerinin görsellerini kullanmışlar. Yani oradan da bir faşizm yükseliyor mesajı verecek şekilde Tabii bütün bu resim çok da kafa karışıklığı yaratan bir resim. Onu da aktarmak lazım. Herkes birbirini faşizmle suçluyor. Peki faşizm neydi diye insan tekrardan düşünmek durumunda hissediyor kendini. Efendim bir ara verelim. Lynette Chandelier'den, Dolaplara Big Gang'den dinliyoruz daha doğrusu Chandelier. Az sonra Mehmet Ali Güler'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Body goes, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. So I'm the one for a good time, calls phone blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. I lose count.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Mehmet Ali Güler var. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Ali. Sesimi duymuyor galiba. Bir hatlarda problem mi var? Dinleyicilerimizden özür dileyerek tekrar arayalım hemen. Konuğumuzu bir türlü yayına alamadık galiba. Ben de hazır zannedip hemen kendisine atıf yaptım ama tabii ki ya belki de benim sesimi duymadı ya da hatlarda bir sıkıntı yaşandı. Soçi zirvesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında girişte, Eksen'in girişinde size ilk yapılan açıklamaları, görüşmeye girmeden önce yapılan açıklamaları aktarmış idim. Şimdi konuyu yorumlamak üzere gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller'e bağlanmaya çalışıyoruz. Demin hemen girişte kendisine pası attım ama galiba beni duymadı. Evet, bir dakika. Teknik bir problemimiz yüzünden bir sıkıntı yaşıyoruz. Konuğumuzdan da hatlardan da kaynaklanmıyormuş. Teknik masadaki arkadaşım meseleyi çözmeye çalışıyor. Maalesef şu an bağlayamadığımı görüyorum. Ben bilgi aktarmaya devam edeyim. Hemen çözüleceğini ümit ediyorum. Değil mi arkadaşlar? Bekliyor dinleyicilerimiz konuğumuzu bağlamamızı. Soçi'de Boçarov Ruçey'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Girişte bir açıklama oldu. Kısa bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok farklı bir umut olacaktır diye bir ifade kullandı. Demek ki bir ortak, umut verici bir açıklama beklentisi var. Galiba arkadaşlar çözdüler sorunu, bağlıyorlar diye düşünüyorum. Ben de size bir yandan gelişmeleri tekrar aktarmaya çalışıyordum. Alo.
Merhaba.
Kusurumuza bakmayın. Dinleyicilerimizden de özür dileyelim. Ben hatta alındı zannettim ama teknik masada bir sıkıntı yaşamışız arkadaşlarım. Hemen çözdüler. Mehmet Ali Güler, gazeteci yazar, telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldin yayınımıza Mehmet Ali.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Ben de bütün bu sorunlar çözülürken, tekrar Soçi'ye girilirken, görüşmeye girilmeden önceki açıklamaları tekrar ediyordum dinleyicilerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'den çıkacak bir umut verici açıklamadan söz etti. Böyle bir beklentisi olduğu mesajı olarak algıladık bunu. Rusya Devlet Başkanı'nın ise ilişkilerde hem ticari hem güvenlik açıdan gelişmelere atıf yapsa da sorunlar çok fazla. Aralarından bazıları ise çok karmaşık ifadelerini kullanması da dikkat çekici bir durumda. Hakikaten öyle mi? Öncelikle bu mesajları, tabii zirve daha bitmedi, daha çıkılmadı, daha bir açıklama yok, olacak mı olmayacak mı onu da tam bilmiyoruz ama İdlib operasyonu Türkiye erteletmiş gibi gözüküyor. Böyle bir manzara var. Bunu da hatta hükümet yanlısı medyanın büyük bir başarı olarak da sunduğunu biliyoruz. Öyle mi? Bu Soçi'yi nasıl değerlendirmek lazım öncelikle?
Sizin de özetlediğiniz gibi Soçi zirvesinin hemen öncesinde her iki liderin yaptığı açıklamalardan aslında çıkan tek sonuç şu: o kapıdan çıkıldığında ortak bir açıklama da yapılırsa eğer, ya da yapılmadığında da her iki liderden birinin bir taviz vermesi gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü bir uzlaşı noktası bulabilmek için bunun gerektiği ortada. Yani İdlib eksenli ciddi bir cepheleşme var. Eylül ayının hemen başında başlaması gereken operasyonlar Türkiye'nin itirazları nedeniyle ertelendikçe ertelendi. Bu tabii iki sonuç yaratıyor Rusya açısından. Ertelenmesi muhaliflerin konumlarını sağlamlaştırmasına birincisi yarıyor. İkincisi, Amerika'nın İdlib üzerinden bunu fırsata çevirip bir pozisyon almaya, bir provokasyon yaratmaya dönüştürebileceği bir zemin oluşuyor. O nedenle Rusya Türkiye'yi bir an önce operasyon yapılmasına ikna etmeye çalışıyor. Tabii burada Rusya açısından sıkıntı şu, kendi cephelerinden. Türkiye'yi çok fazla sıkıştırırlarsa fırsat kollayan Amerika'nın kucağına itmekten çekiniyorlar. Çünkü Astana zirvesini, bütün o iki yıllık emekleri boşa çıkaracak bir sonuç oluştuğu anda da bu kez Cenevre masası Amerika açısından yeniden ciddi bir satranç masasına dönüşecektir. Dolayısıyla Rusya burada hem kontrollü olarak Erdoğan'ı bir operasyona razı etmeye, ama çok da doğrudan bastırıp Amerika'nın yanına itmemeye çalışan ince bir taktik yürütmeye çalışıyor.
O zaman Ankara'nın eli çok güçlü diyebilir miyiz? Şimdi çok acayip durumlar da var. Şimdi bu kadar Tahran zirvesinde yaşananlar, hatta kameraların önünde orada bulunmayan silahlılar adına hareket edermiş gibi bir görüntü de Rusya liderinin ifadelendirmesiyle tersinden ifadelendirmesiyle ortaya çıkmıştı. Bir de tabii hemen arkasından şey geldi. Amerika'da, Amerikan medyasına yazı geldi. Amerika gelsin müdahale etsin Suriye'ye diye.
Evet.
Moskova'nın kafasını iyice karıştıracak unsurlar değil mi bunlar? Bir de Amerika ile Türkiye arasındaki yaptırımlar krizi diyorduk biz, yaz çok sıcak geçti hatırlayalım. O biraz dondurulmuş durumda tam da Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden önce. Acaba bir takım pazarlıklar mı dönüyor o tarafta?
Esas itibariyle hem Erdoğan'ın, hem Çavuşoğlu'nun, hem de İbrahim Kalın'ın Amerikan medyasına yazdıkları iki hedefli bir amaca hizmet ediyor. Birinci hedef, Rusya ile pazarlıklarda bak Amerika ile de yanaşabiliyoruz. Orada bir ortaklığımız var mesajı verip Rusya ile müzakereleri Türkiye adına kolaylaştırmak. İkincisi ise İdlib konusundan sonra olabileceklere bağlı olarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı şeklinde Amerika'yla yeniden pazarlıklar yapabilecek bir yumuşak zemin inşasına açık olduğunu ifade etmek. Böylesi bir ikili mesaj vardı. Zira İdlib şöylesi bir kritik düğüme dönüştü. Türkiye açısından durum şu: eğer İdlib Suriye hükümetine terk edilirse, bu kez Türkiye'nin Afrin'den, Cerablus'tan çıkması da gündeme gelecek. Ruslar açısından ise durum şu. İdlib alınırsa yani teröristlerin elindeki son bölgede alınmış olacağı için Amerika'nın kontrolündeki bölge haricinde son bölgede alınmış olacağı için Suriye hükümetinin eli güçlenecek. Cenevre masasına çok daha güçlü oturmuş olacak. Anayasa Komitesi çalışmaları çok daha Rusya'nın inisiyatifinde yürümüş olacak. Suriye açısından da tabii mesele şu, İdlib'i aldığı zaman Hama-Humus hattını tamamen kontrol edip aşağıya doğru Halep, aşağıya doğru Şam'a doğru ciddi derinlikli bir sahayı tamamen temizlemiş olacak. Bu açıdan İdlib olabildiğince kritik bir öneme sahip noktada şu anda.
Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi herkes şöyle bir yorum yaptı. Ben dahil olmak üzere bunun bir sonu var. Yani Amerika'yı Rusya'ya, Rusya'yı Amerika'ya kartlarını bir ondan dönerek. Önce ikili sorayım aslında. Türkiye gerçekten ne yapmak istiyor? Yani derdi nedir? Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik asli amacı nedir? Birincisi. İkincisi, bütün bu gelişmeler genel olarak yorumcuların Türkiye'nin bu iki büyük gücü birbiriyle dengeleme çabalarının bir sınırı olduğunu söylüyorlardı. Bir yerde bunun patlayacağı görüşü hakimdi. Bu görüş bir türlü doğrulanmıyor. Burada bir hata mı var yoksa başka bir şey mi?
Yani sondan başlayarak cevap, illaki her iki kuvvet, hatta şimdi son olarak bu iki kuvveti dengelemek adına Avrupa Birliği'ni de terazinin bir tarafına katmaya çalışıyor AKP hükümeti. Şimdi bunu sürdürebilmek sonsuza kadar mümkün olmayacak. Bir yerde gelip tıkanacak ama AKP hükümetinin Türkiye'nin varlığının kritik önemde olmasını iyi kullandığı da aşikar. Çünkü sahada iki terazi varsa bu ikisinin birbirine denk olduğu bir durumda Türkiye'nin terazinin hangi gözünden yana ağırlık oluşturması sahadaki bütün dengeleri değiştiriyor. Bu nedenle kritik önemli ve bunu AKP hükümeti olabildiğince kullandı iki yıldır. Şimdi izlediği strateji de temel olarak şu aslında, Rusya'ya dayanarak son iki yılda kendisine Suriye'de bir alan açtı. Belli bazı topraklarda güç bulundurmaya başladı. Şimdi işler tersine dönmeye başladığında kazandığı alanı, Rusya'ya dayanarak kazandığı alanı bu kez Amerika'ya dayanarak korumaya çalışacak. Burada da önümüze Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı, o meşhur eski pazarlığı yeniden gündeme getirecek. Bu noktada şu, yani üç kuvvet arasında şimdi bir yandan Erdoğan Rusya'dan kopmak istemiyor. Yani Rusya'yla yola devam eden, Astana sürecini devam ettiren bir çizgiyi izlemek istiyor. Ama bir yandan Amerika'yla flört ederek stratejisinin ikinci aşaması için zemin oluşturmaya çalışıyor. Diğer yandan da son olarak sahaya Avrupa Birliği'ni de sürerek her ikisine karşı bir denge oluşturmaya çalışıyor. Burada da elindeki taktik kozlardan biri Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne göçmen krizinde bir tampon bölge, bir Avrupa'nın dış sınırının hemen önündeki bir tampon bölge olarak sürme kozu var AKP hükümeti. Bunu olabildiğince hem Merkel'e karşı hem Macron'a karşı son iki aydır zaten kullanıyorlar. Şimdi böylesi bir tablo olduğu için hala sürdürülebilirliği var bu işin. Ama bu tabii ki sonsuza kadar gidecek diye bir durum yok. İşler taarruz, Türkiye'nin hakim olduğu bölgelere geldikçe ipler daha da gelecek. Yani İdlib'de 12 gözlemci noktası bulunan Türkiye'nin bugüne kadar böyle bir sorunu yoktu. Ama işte taarruz bölgesi gözlemci noktasının olduğu yere gelince iş kritikleşmiş oldu. Yarın bir gün burası da çözülüp bu kez Afrin, Cerablus gibi noktalara Suriye taarruzu gelip dayanırsa iplerin tamamen kopabileceği yeni sıkıntılar doğacaktır.
Aksi bir durum söz konusu olabilir mi? Bazı uzmanlar da Türkiye'nin Rusya ile anlaşıp o bölgeyi yönetebileceği yolunda değerlendirmeler yapıyorlar. Mümkün müdür Rusya'nın El-Kaide ideolojisine sahip bir bölgenin Amerikalı temsilci Brett McGurk'in ifadesiyle 11 Eylül'den sonra en büyük El-Kaide güvenli bölgesinin bu şekliyle kalmasına Rusya geçit verebilir mi? Nasıl bir Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden bir parçayı almasına izin, yani Şam'ın yanı sıra Şam'ın en büyük müttefiki olarak tabii ki Rusya. Böylesi bir pazarlığa iş evrilebilir mi hakikaten?
Şimdi böylesi bir durum oluştuğu anda, Suriye'nin toprak bütünlüğünden en ufak bir file belirdiği anda iki şey gerçekleşmiş olur. Bir, meselenin en başından beri bir meşruiyet kazanmış olan Rusya'nın da savunduğu Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal birliği meselesi bir güvenlik konseyi üyesi olarak Rusya tarafından da rafa kaldırılırsa bu ciddi bir güvenilirlik sorunu yaratır Rusya açısından. Hı hı. İkincisi, bu iş şuna benzer. Yani oradan bir toprak parçasını feda ettiğiniz zaman başka yerlerden de başka sıkıntılar oluşmaya başlar. O zaman son tahlilde Amerika'nın istediği şekilde Irak'ın, Suriye'nin ve dahası bölgedeki ilerleyen yıllarda diğer kuvvetlerin de bölünmesi anlamına gelecek birbirini tetikleyen durumlara yol açır ki bunun altından şu dünya konjonktüründe, hı hı, herhangi bir ülkenin altından tek başına kalkabileceği bir durumda olmayacaktır. Hı hı. Bu tamamen ciddi bir kaosa yol açar. Bunu enerji politikaları bakımından ne Çin ister şu anda ne de Rusya ister. Çünkü bu bütün bölgedeki enerji politikalarının tamamını tepe taklak edecek, petrol ve doğalgaz fiyatlarını olağanüstü olumsuz etkileyecek gelişmelere yol açar. Hem Irak'ın hem Suriye'nin bölünmesi anında Katar doğalgazı, İran petrolü ve doğalgazı, Kürt petrolü vesaire bunların hepsinin toplam birbiriyle bileşkesi çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Hı hı.
Bütün bölgesel denklemi etkiler. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Azerbaycan dönüşü mesajlar vermiş. Suriyeliler bizi çağırdı diyor.
Evet.
Şimdi tabii çok zıt bir tez bu. Suriye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil eden bir hükümet varken bir takım silahlı gruplar, yani Türkiye, Allah muhafaza, Türkiye'nin içerisinde de belli kentleri ele geçirip bizi bu halk çağırıyor dese, Suriyeliler gelse böyle tuhaf bir durum olabilir. Buradaki meşruiyet ve yasallık meselesi herhalde diplomaside mühim. Bu tez, böyle mesajlar Soçi öncesinde nasıl algılanır peki? Bizi çağırdılar demek. Şimdi Rusya'yı da bu arada Şam'ın çağırdığını biliyoruz. Çok da popüler Suriye'de sahadaki doğrudan arkadaşlardan mesaj, aldığımız bilgilere dayanarak söylüyorum. Evet.
Doğrudan mesaj zaten Rusya'ya hedef alıyordu. Yani Rusya çünkü orada bir tek muhatap olarak doğrudan Suriye devletinin çağırdığı bir kuvvet. Burada Türkiye'nin kendisine bir meşruiyet yaratmak üzere bizi Suriye halkı çağırdı demesi diplomatik bir gaf olmanın ötesinde uluslararası hukuk açısından da aslında bir suç. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tersinden de başka zaman, başka durumlar içinde kullanılabilecek sıkıntılı bir durum yaratır. Ya da bir gün herhangi bir uluslararası kuvveti de Türkiye'deki bir bölgedeki herhangi bir halk çağırdı diye onun o bölgeye gelmesi bir meşruiyet mi kazanacaktır? Yani bir devlet başkanının etmemesi gereken bir laftı. Bu sıkıntılı, yani Suriye'deki satranç mücadelesini yürütebilmek adına kendisinin oradaki varlığına bir meşruiyet yaratmak adına söylenmiş bu sözlerin tamamının Türkiye'ye zararı var. Hı hı. Bu çok sıkıntılı bir laf. Diğer yandan bütün bu laflar ya da işte bütün bu Soçi'ydi, Tahran zirvesiydi, şuydu, buydu, bütün bu çok bilinmeyenli denklemlere dönüşmüş, düğüm içinde düğümlere dönüşmüş meseleler aslında tam da bu noktadan tersine çevrilip çok kolay çözümlenebilecek bir noktada. Yani Suriye devletiyle Ankara'nın anlaşması halinde bütün bu karma karışık sorunların hepsinin çözülebileceği yeni bir süreç başlayacaktır. Türkiye Suriye devletine karşıt bir politika izlediği müddetçe Rusya ile ilişkilerindeki normalleşme de olabildiğince iyi bir noktaya tam olarak gidemiyor. Amerika'nın bölgedeki planları da yürüyor. İsrail de fırsatlar bulup zaman zaman Suriye'ye saldırmış oluyor. Dolayısıyla bütün bu düğümü çözecek tek nokta aslında öncelikle Ankara ile Şam'ın barışması. Bu olduğu takdirde sizin bir önceki sorunuzda ifade ettiğiniz gibi hani bazı bölgelerin pazarlık yapılarak, taviz verilerek başka kuvvetlerin kontrolüne bırakılması gibi sonuçlar da ortadan kalkacaktır. Suriye'nin gerçek manada siyasal birliğinin ve toprak bütünlüğünün azami boyutta uygulanabilmesi de ancak bir Türkiye-Suriye dostluğundan geçmektedir. Esas düğüm budur aslında.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Girişte de teknik sorun yaşadığımız için kusurumuza bakmamanızı dileyelim. Sevgili Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Teşekkürler tekrar katkıları için. Daha devam edeceğiz yorumlamaya. Çok teşekkürler. Evet. Bir şarkı da çalabiliriz. Hala biraz vaktimiz kalmış vaziyette. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Peki.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.